Ayrım 8.
Bari bundan sonra dikkat edin. Uzay boşluğundan gelen ses söyleyeceklerini noktaladı. İkinci bir görüş için gittiği hekim kadındı. Sesi yeryüzüne ait değilse de en azından atmosfer tabakalarından duyuluyordu. Bilirsiniz, biz kadınların derdi hiç bitmez. Hamilelikti, doğumdu, düşüktü, kürtajdı derken orta yaşta histerektomiler gelir gündeme. Ardından menopoz. Hepimizin başında. 9 ay yatarak hamileliğinizi doğumla sonuçlandırabilir miydiniz? Denenebilirdi tabii. Hekiminiz uyarmadı. Keşke başka bir hekime de danışsaydınız. Sosyal sorumluluklarınız vardı. Anlıyorum. Kocanızın kızını evladınız gibi seviyorsanız mesele yok. Vallahi bizim toplumun geleneksel yapısı olduğu için tabii korunma işini biz hekimler de kadının üstünden düşünüyoruz haliyle. Çoğu kez kadın kendisi bunu istiyor. Kılıf takmak durumunda kalınca iktidarsızlaşan kocalar bile var. AIDS hastalığı ülkemize gelirse bizim erkekler ne yapacaklar hiç bilemiyorum. AIDS bizden korksun der bizim aslanlar. Vallahi rahim içi araç kullanmadıysanız bile olacağı varsa olurdu. Bu hastalık. İkinci eşiniz demek. Siz düşükten çekindiğiniz için korunuyordunuz anlıyorum. Bu eşinizin de önceki evliliğinden çocukları var herhalde. Ha, onun ilk evliliği. Peki acaba onun çocuğu oluyor mu? Bilmiyorsunuz. Hiç merak edip sperma saydırmadı. Anlıyorum. Bir toz taneciği kadar küçük ve yalnızdı. Ferhat'ın cenazesinde bu kadar ufacık ve çaresiz duyumsamıştı kendini. Evliliği, dost çevresi, umutlu ülkeleri kerpiştenmiş gibi dağılırken etrafında. Hayır, o zaman Şirin vardı. Sonra da Sedat. Şimdi Şirin bile buzlu camın ardında kalmıştı. Dağılan bedeniydi. Kendine acıma huyu Feride'de yoktu. Ama örselenmiş, aldatılmış, ciddiye alınmamış, kullanılmıştı. Herkes onu aldatmıştı. Doğa dahil. Kimse onu yeterince önemsememişti. Kendisi hariç değil. Sonraki günler insanın kendi aslından başka bir şey olmayan gövdenin içinde nasıl da kıpırdamaktan bile ürkerek büzüşüp yaşayabileceğini öğrenecekti Feride. Bazen donmuş duygular çözülüp yeniden hücrelere dağılıyor, beden o dokunmaya korkulan kalıp düşman olmaktan çıkıyor ve akıp giden kanın açtığı kanaldan yaşama bilinci yeniden ve ısrapla varlığa doluyordu. Ameliyat masasının katı ve dümdüz teması, çiğ bir ışıkla yukarıdan dev gözlerle bakan lambalar, ağır bir uykuda kaybolacak katıksız korku ve kıstırılmışlık. Kaçacak yer yok. Bu kavrayışla birlikte gelen sükunet, cesarete benzeyen kabulleniş. Ve sonra kasıkları boşalmış bir kadın gövdesi olmak. Bundan böyle her ay kanamayacak. Bu iyi. Vücudu yarım. İnsan yitirdiği organlarının da yasını tutarmış demek. Ölen sevgilinin ardından ağlar gibi. En değerli varlığından ayrılırmışçasına yoksun. Hormon düzeylerinde ani ve büyük bir değişme, bir azalma oldu. Vücut yeni duruma alışana kadar psikolojik sıkıntılar olabilir. Tümceler bilmediği yabancı bir dilde mi söyleniyor? Kendi halleriyle umutsuzluk, sevinçsizlik, boşunalık, gün ışığı bile parlaklığını yitirdi. Bütün renkler karanlık. Ne ilişkisi var bu sözlerin? Feride kendi hallerinde kaybolmuş. İçindeki çöküntüyü dışa vurmamak için kendince insanüstü bir çaba harcıyor. Bir amacı var. Çocuğu ergenlik çağında kadınlığa dair sindirilmesi zor. Acı bilgiler edinmesin. Henüz çok erken. Şirin esirgenmeli. Ve sonra hiç işitmediği bir terim. Fistül. İyileşmeye benzemeyen bu ameliyat nekaatinde yeni bir felaket gibi çarptı. Yıldırım gibi. Biliyorsunuz, vajina, mesane ve anüs birbirine komşu organlardır. Aralarındaki duvar zarımsı bir kastan ibarettir. Yani çok incedir. Şimdi uterusunuzu yani rahmi çıkardık. Biliyorsunuz, rahim ağzı vajinaya açılır. Uterusu çıkartınca vajinanın o bölgesini kubbe gibi dikmemiz gerekir. Vücudumdan cansız bir şeymiş, söz gelimi bir binaymış gibi söz ediyorlar. Bu işlem yapılırken bazen binde bir, üreter ya da anal duvara da bir dikiş çekebilir. Anal veya vajinal duvar 10 gün sonra bu dikişi atar ve orada nekroz meydana gelir. Nekroze ne demek? Vajina ile mesane arasında nekroze dokuda, bölgenin büyüklüğüne göre bir fistül oluşur. Yani şimdi mesanemle vajinam arasında bir delik mi var? Fistül diyelim, çatlak. Mesaneden vajinaya idrar kaçağı olur. Gayri iradi bir durum. çare. Vücudun bozukluklarını dayatıyor. İstanbul şehri gibi. Mesane kendini onarabilir. Sonda takacağız. Bir yandan da mesaneyi iltihaptan korumak için sürekli serum fizyolojikle yıkayacağız. Yatacaksınız. Onarma süresi 20 gündür. Bu süre içinde fistül kapanmazsa cerrahi müdahale gerekir. Yani bir fistülün açılma veya eski fistülün cerrahi müdahaleye rağmen kapanmama riski %10'dur. Uzun sözün kısası, cerrah hatasına kurban gittim değil mi? Böyle düşünmeyin. Dikiş bilir misiniz? Hayır, biraz. İğneyi her zaman doğru yere batıracağınızdan emin olabilir misiniz? Ama ben bez parçası değilim. Bir insanım. Halinize şükretmelisiniz. Başınıza gelen cerrahi komplikasyonların en basitidir. Ya vajinal anal fistül oluşsaydı? Feride hatayı özgüvenleri zerrece zedelenmeden yüzüne karşı tebliğ eden beyaz önlüklü uzman kişilere boş gözlerle bakıyordu. Ben bir kadınım dedi iniltiye benzer bir sesle. Düzelmezse ne olacak? Bunu o zaman konuşuruz. Yetkililer heyetindeki tek kadının, hemşirenin, elini sımsıkı yakalamıştı Feride. Cinsel hayatım ne olacak diye sordu. Sesi isyancıydı. Feride sesin kendinden izinsiz geliştiği bu protestoya şaşırdı. Heyetin başındaki kır saçlı adamın sinek kaydı tıraşlı yüzünden belli belirsiz bir hoşnutsuzluğun gölgesi geçti. Canıyla uğraşacağını neler de düşünüyor budala der gibi hor baktı hastaya. Ya da Feride'ye öyle geldi. Histerektomiyi izleyen 2 ayda koitus yani münasebet kesinlikle yasaktır. Eşinize söylenmiştir. Bana kimse bir şey söylemedi. Eşinize söylenmiştir. Heyet şefinin sesindeki yetki tonu 2 misli güçlenmişti. 2 aya kadar durumunuz düzelmezse yeniden görüşürüz. Feride dik dik baktı hekime. Adamın yüz ifadesi değişmiş, hoşnutsuzluk tiksintiye dönüşmüştü. İdrar kaçıran bir vajinaya girdiğini hayal ediyor ve midesi bulanıyordu. Kesinlikle böyleydi. Ya da Feride'ye öyle geldi. Karın senin çişli çükünü içine alıyor ama diye bağırdı. Bu bayağı ifadeyi nereden ve nasıl bulduğuna şaştı kaldı. Annesi hayatta olsaydı ve kızının sözlerini işitseydi kahrolurdu herhalde. Feride ile kim bilir kaç gün konuşmazdı. Heyetin ağırbaşlı yüzlerinde bir hayret ve dehşet anlamı belirmemişti. Feride haykırdığını sandığı tümceyi yalnızca içinden söylediğini fark edebildi böylece. Hissetmek, karşısındakinin duygusunu sezip kabul etmek, karşılık vermek. Bütün bunlar gövdenin alt düzeyde de olsa sağlıklı işleyişini talep ediyordu. Histerektomi ertesinde ameliyat sonrası ağrının gövde bütünlüğünü çözen şiddetinde dileği yalnız bırakılmaktı. Etkisiz ve tepkisiz. Şefkat bile yoruyordu. Ağrının içinde kaybolmak. Ölüm isteğiydi bu. Ruhu değilse de gövdesi salt hayatta kalma güdüsüyle güçlenmeye başlıyordu ki zar duvarda çatlak belirdi. 3 haftalık yeni tedavi süresinde yalnız kalmak istiyordu. Şirin bu meselenin ayrıntılarına vakıf olmamalıydı. Nikahatin hastanede geçirilmesi daha doğruydu. O yüzden annesi eve çıkmıyordu. Bu kadarcık bilmesi yeterliydi. Çocuk ana bildiği kadını vajinasından çıkan hortumlarla görmemeliydi. Sedat'tan Şirin'i tatile götürmesini rica etti. Kocası öneriyi doğru bulmadı. Bir şeye ihtiyacın olabilir. Haber salarız, atlar gelirsin. Niye ihtiyacım olacak ki? Hastanedeyiz işte. İşin gerçeği Feride yanında kalan teyze kızından başkasına katlanamıyordu. Teyze kızıyla olmak iyiydi. Eskilerden konuşuyorlardı. Annelerinden, çocukluklarından, genç kızlığında veremden ölmüş, efsanesi ta onlara kadar ulaşmış diğer teyzelerden. Birlikte aile sırları keşfediyor, bazen gülüyor, bazen ağlamaklı oluyorlardı. Sedat gönülsüz gitti ama gitti. Her şeye rağmen tatile çıkmamasını, direnmesini, karımın yanında ben refakatçi kalacağım diye ısrar etmesini beklemişti. Ama Şirin yalnız bırakılmamalıydı. Gövde biraz iyileşir iyileşmez şefkat ihtiyacının yeniden başlayacağını kestirememişti Feride. Yanındayken ona hep o uğursuz günü, o saçma ve dehşet verici kavga sahnesini çağrıştıran Sedat'ı yokluğunda özlüyordu. Şirin'i çok özlüyordu. Yavrusunun küçücük ellerini. Hala ufacıktı elleri. Yanında olsa Feride'yi okşardı. Ferhat'ı özlüyordu. Annesini babasını özlüyordu. Bütün ölülerini geri istiyordu. Gençliğini geri istiyordu. Belirsiz bekleyiş. Mesane kendini onaracak mı? Feride ağlama krizlerine tutuluyordu. Sağanak gibi. Önce ufku kapanıyor, kararıyor, çatındıkça çatınıyordu ve gözyaşları seli kopuyordu. Ardından bir süre ışıklı dinginlik. Teyze kızı Feride'ye çok özenli davranılması gerektiğinin farkındaydı. Derin düşüncelere dalmaya yatkın değildi teyze kızının yapısı. Aşırılıklarla nasıl baş edilebileceğini bilen oturaklı bir sağduyusu vardı. Ve Feride'yi sürüklendiği uçlardan ortalara çekmeye çabalıyordu. Hastanın ışıklı anlarında çocukluklarını keşfe çıkıyorlardı. Bu yolculuk Feride'nin hoşuna gidiyordu. En azından bir süre hoşuna gitti. Yıllardan beri ilk kez Şiren'i ve bir erkeği kendinden önde düşünmüyordu. Kızını ve kocasını özlese de zihnindeki bu yeni serbest alanda hastalığına karşın bir tür oyunsu neşe buluyordu. Erkeklerden ve çocuktan önceki hayatının kayıp sandığını bir defineyi keşfetmenin heyecanlı merakıyla açıp kurcalıyordu. Teyze kızlarının çocukluğu yıllar sonra gezilen harap bir köşk gibiydi. Sedef kalkmalı sehpalar, ipek püsküllü örtüler, sırma işlemeli bindallılar, oymalı ahşap saçaklarla bezeliydi anılar. Kuyudan balkıyan ışıltılarla, karanlık kuytularda küf kokuları, yıkılmaya durmuş kireçler, ayak basıldığı an delinmeye hazır çürümüş ahşap zeminler ve boğulmuş hıçkırıklar da vardı. Bir tuzaktı mazi. Onlar doğmadan önce ölmüş güzeller güzeli teyzelerinin hıçkırıklığı öksürüğü. Streptomisin öncesinin son verem kurbanlarından. Feride'nin annesi dindar bir kadın değildi. Ama kız kardeşinin ölüm yıldönümlerinde abdest alır, başını örter ve bitmez tükenmez yasınlar okuturdu. O günler annesine asla bir şey söylenmez, ondan bir şey istenmezdi. Anne ölünceye dek soldurmadığı yasıyla kanadı. Ne garipti ölü teyzenin zihinlerinde tanıdıkları biri gibi yaşaması. Ne garipti. Ne zaman Ferhat'ın yüzünü bir kez olsun görmediği ölü karısını düşünse, yalnızca hayaliyle tanıştığı teyzenin Feride'nin imgeleminde belirmesi. Aşktan ölmüş. Siyah saçları işlemeli kırlente dağılmış, solgun bir zambağa andıran yüzü süzgün, ipek mendilinde kan lekeleri. Bu imgelemi çocuk zihinlerine kim yerleştirmiş olabilirdi annelerinden başka? Şirin'in annesine ehliyetsiz bir sürücü çarpmıştı. Suç sürücüdeydi. Ama kim emin olabilirdi? O anda kadının ne düşündüğünden. Belki kaygılıydı. Ferhat gene terk edip gidebilirdi. Belki çocuğunu özlüyordu. Belki zihni pussuz olsaydı kendini beceriksiz sürücünün hışmından koruyabilirdi. Kim bilir? Teyzeleri aşktan ölmüştü. Yalnızca zafiyet geçiriyordu. Heybeliada'daki ağlasının yanına yollamışlardı genç kızı. Süratle iyileşiyordu. Çam kokulu arı havada. Sonra o uğursuz rastlantı. Doktoruna aşık olmuştu. Herhalde adam da böyle olsun istemezdi. O da sevdadan deliye dönmüştü. Nasıl davranacağını kestirememiş, ne karısını ne hastasını terk edebilmişti. Lavanta kokulu mektuplar, çırpıntılı sevinçler, genç kızın solgun yanaklarında sevdanın albenekleri kötü kaderin, telaşlı ecelin uğurları gibi belirmişti. Teyzeleri aşktan ölmüştü. Bir de Ladem Aux Camelia hikayesi. Bir Yeşilçam filmi gibi. Sanki Reşat Nuri Güntekin'in kaleminden çıkmış bir roman. Olmuştu. Gerçekti. Teyzenin kapalı panjurlar arkasından işitilen boğuk nefesi onları daha karanlık bir odaya iteliyordu. Orada Feride'nin annesi dert yanıyordu. Kime? Işık yeterli değildi. Feride göremiyordu. Ama işitebiliyordu. Kardeşsiz çocukluğu boyunca odadan odaya sıkıntıyla gezerken hep böyle yarım tümceler, büyüklerin sözlerinden kırık parçalar kulağına çalınmamış mıydı? Şimdi hasta yatağında dipsiz kuyudan bilinceye yükselen unutulmuş sorular, bulmacaların kayıp parçaları. "Bizi sevmediğimiz erkekler mahvetti," diyordu annesi. "Kardeşim ölü, onu güya tedavi eden adam yüzünden. Bense, baksana, sinir iletlerine yakalandım. Ülser, spazm, ne ararsan var üstümde." İşte tam da burada Feride'nin bastığı ahşap zemin bel veriyor, kadın hasta yatağından geçmişin belirsizliğine yuvarlanıyordu. Annesi ne demek istiyordu? Her zaman Feride'nin babasından başka erkek sevmediğini övünçle söylemez miydi? Onu mahveden kimdi? Bir başkası mı vardı? Yoksa babası annesine ne yapmış olabilirdi? İçkisi kumarı yoktu. Karısını kızını severdi. Hava kararmadan evinde olurdu. Karısını ailesini ezdirmezdi. Ağzından kötü söz çıkmazdı. Eli asla kalkmazdı. Arkadaşlarıyla erkek erkeğe eğlenme adeti yoktu. Annesine ne fenalığı dokunmuş olabilirdi. Teyze kızı boşuna Feride'nin hıçkırıklarını dindirmeye çabalıyordu. Örnek bir ellikler vardı. İçtikleri su ayrı gitmezdi. At kafandan kuruntuları. Yanlış hatırlıyorsun. Varsayalım teyzem böyle bir laf etmiş. Kim bilir ne demek istedi. Sözün önünü sonunu bilmeden yorum yapılabilir mi? Tek bir söze bakıp koca bir hayat yargılanabilir mi? Feride sayıklar gibi sıralıyordu. Evimizde neşe yoktu. Tıpkı Sedat'la son zamanlarımız gibi. Feride'nin babası da mı Sedat'ın saklı öfkesiyle silahlıydı? Evimizde cinselliğin sevinci yoktu. Nasıl bilebilirsin? Biliyorum işte, kardeş gibiydiler. Aman sen de. Bir saatten sonra kardeş olmayan mı var? Yaşlılıklarını anımsıyorsun. Tutup bir ömre yayıyorsun. Hayatımızda eksik olan her neyse beni de eksiltti. Susuz bıraktı. Teyze kızı susması gerektiğini sezdi. Ağzından çıkacak her söz Feride'de belirmeye başlamış kanının bir başka cephesine ışık düşürmekten başka işe yaramayacaktı. Hasta kadındaki mazi izlenimi gitgide daha geniş, daha ayrıntılı ve daha berrak bir imgeye pekişmekteydi. Feride'ye sarıldı ve fırtınanın dinmesini bekledi. Bu çocukluğa keşif yolculuklarının sonuncusu oldu. Feride o gece bir düş gördü ya da uyku arasında derin bir anıya daldı. Annesiyle babası yataktaydılar. Çıplaktılar. Annesi babasını bebek gibi kucaklamıştı. Babası ağlıyordu. Küçük bir çocuk gibi sakin hıçkırıklarla ağlıyordu. Hayatını mahvettim diyordu. Beni bırak, başka bir erkeği sev diyordu. Annesi çocuğunu büsbütün bağrına basıyor. Mühim değil diyordu. Ben yalnız seni sevdim. Ben seni böyle de sevdim. Asla bırakmam diyordu. Kapıda uykusu kaçmış bir çocuk duruyordu. Bu garip ve içli sahneyi uykusuz gözleriyle içiyordu. Bir kız çocuğu. Hiçbir kitabın yazmadığı bir ilk sahneye tanık oluyordu. Mazi sayfaları 4. Anne ile hayat, baba ile hayat. Geriye bakınca Şirin, çocukluğumda güven duygusuyla iç sıkıntısının iç içe geçtiğini görebiliyorum. Hiçbir zaman ya annemle babam boşanırlarsa diye bir kaygı taşımadım. Babamın annemi veya beni hırpalayacağı korkusunu hiç duymadım. Birbirlerinden gizlisi saklısı olan bir karı koca değildiler. Üstüne titrenen bir çocuktum. Varsıl değilsek de yoksulluk, işsizlik bizden uzaktı. Uzun sözün kısası, mutlu bir çocukluktu benimki. Ya da ben öyle sandım. Işıklı bir çocukluk değildi. Hep loş odalar, basık balkonlar, gölgeli bahçeler, radyoda hüzünlü fasıllar anımsıyorum. Belleğimde parlak renkler yok. Tonlar hep gri, hep sönük. Hiçbir şey bol bulamaç değildi. İnsanların, ilişkilerin, elektrik enerjisinin değeri bilinirdi. Her şey idareli kullanılırdı. Öpücükler de kömür, gaz ve yağdı. Annemle babam açlık ve göç yaşamışlardı kendi geçmişlerinde. Dikkat etmişsen gölgeli odalardan nefret ederim. Evimde bütün elektrik lambaları açıktır. Gölgeli bir çocukluktu benimki. Daha uygun bir sözcük bulamıyorum. Annemle aramda erkeklerin gölgesi vardı Şirin. Babamla hastalığın kalp hastasıydı. Hastane yatağında iyileşmeyi beklerken bölük pörçük anımsadım. Ve sonra parçaları biraz olsun birleştirebildim. Küçükken annemi ne çok severdim. Tıpkı seninle ben gibiydik. Hep el ele, yanak yanağa, karlı kış günlerinde. Aşkımız ilkokula kadar sürdü. Okula başladığımda annemle eş çizmeler giyebileceğim için ne sevinçliydim. Benimkiler küçüktü tabii. O zamanlar vitrinlerde öyle çeşit çeşit söz gelimi, botlar falan yoktu. Ellerin başından söz ediyorum. Yoksul bir ülkeydi burası. Kışlarsa amansızdı. İtfaiyeci çizmelerine benziyordu bizimkiler. İçlerine üst üste örgüyün çoraplar giyerdik. Annemle ayağımızda eş çoraplar ve çizmelerle karlara bata çıka yürürken öyle gururlanırdım ki. Sonra ne oldu? Anımsayamıyorum. Bir şey oldu herhalde. Annemi kaybettim. Evet, 4 odalı küçük bir evde, 3 kişilik ailemizde anneme ulaşamaz oldum. Hasta mıydı? Üzgün müydü? Teyzemin yasını mı tutuyordu? Ben Blue çağına girmiştim. O yaş dönemine mi? Babamı bulmuştum. Daha önceleri kayıp olan babamı. Hayır. Babam hep örnek bir aile reisiydi. Öyle iş gezilerine falan çıkmazdı. Biz üçümüz aslında hep burun buruna yaşadık. Gezmeye giderken bir elimden annem tutmuş, birinden babam. Öyle ne çok fotoğrafımız vardır. Ellerin örnek ailesi. Sık sık saklambaç oynadığımızı anımsıyorum. Acaba hayatımız saklambaçtan mı ibaretti? İkide bir birbirimizi kaybettiğimize göre. 4-5 yaşlarımdan, hatta daha öncelerinden hayat sahneleri gözlerimde var. Ve o sahnelerde babam yok. Yüreği hoplatan, içe dokunan hiçbir anı. Oysa sonra, yani ben 15 yaşlarında filanken babamla niye arkadaş olmuştuk? İkimizi hep birlikte anımsıyorum. Alışveriş ederken, bahçemizdeki ağaçlardan tepsi tepsi kiraz, kayısı toplarken, ders çalışırken, memleket meselelerini konuşurken, annem misafirlere sunmak için alıp gizlediği çikolataları keşfedip atıştırırken. Babamın beni güzel ve akıllı bulduğunu biliyorum. Bana her an kırılabilecek bir bibloymuşum gibi davranmazdı. Annemin yanındaysa neredeyse sakat olduğumu inanacağım gelirdi. Annem sürekli ve endişeli bir telaş içindeydi. Beni hep bir şeylerden koruma çabası ve çabasının yetersiz kalacağı kaygısı onu gözümde hepten sevimsizleştiriyordu. Küçükken sık hastalanırdım. Ondan mıdır nedir bilemiyorum. Aman grip olmasın, zatürreye yakalanmasın, ya tifo mikrobu alırsa, evlerden ırak, çocuk felci. Hiçbir yaş annemi tatmin etmiyordu. Sonra kaygıları erkeklere yöneldi. Ya erkekler beni incitirse? Erkeklere karşı bir aşı bulunmamıştı. Bir yandan da bir an önce evlenip çoluk çocuğa karışmamı istiyordu. Annemle hiç tam anlamıyla arkadaş olamadık. Seninle ben gibi olamadık Şirin. Bu kadar yakın ve bu kadar yabancı olmak onu nasıl etkiliyordu bilemiyorum. Ama bende hem içimde hem çevremde bir boşluk, bir noksanlık yaratıyordu. Ve babam bu boşluğu dolduruyordu. Babam ilk ciddi krizi geçirdiğinde çocuk sayılırdım. Sarsıldığımı anımsamıyorum. Belki de çocukların ezeli, ebedi öz savunusuyla meşguldüm. Hastalığı yok sayıyordum. Belki de henüz babamı keşfetmemiş olduğum için umurum değildi. Bilemiyorum. Sonraki yıllarda babamı kaybetme endişesi taşıdım mı diye kendi kendime soruyorum. Böyle bir kaygı anımsamıyorum. Ama bak, ne anımsıyorum. Sofradayız. Pilav yiyoruz. Babamın boğazına pirinç tanesi kaçtı. Bana 100 yıl gibi gelen bir süre nefes alamadı. Yerimden fırlamış, babacığım, babacığım diye çırpınıyordum. Müthiş bir korku ve ancak babamı gerçekten kaybettiğimde hissettiğim ıstırapla kıyaslanabilecek şiddette bir yitirme duygusu yaşadığımı çok iyi anımsıyorum. O anda kendimi anne, babamı da çaresiz yavrum gibi hissettiğimi de çok iyi anımsıyorum. Babam soluk aldı ve dünyalar benim oldu. Yüreğime el koyan umarsız acıma, ne bileyim, söz gelimi derin bir sızı gibi babamı duygularıma hep eşlik etti. Zar duvarlar. Gövdenin üç kapısı kadının apış arasına açılıyordu. Biri erkeği buyur etmek ve yeni doğana yol vermek için, ikisi sıvı ve katı atıkları uzaklaştırmak üzere. Sihirli koridorların ucundaydı kapılar. Minicik, daracık. Sihir duvarlardaydı. İnanılmaz ölçüde genişleyebilen zar duvarlarda. Kilolarca sıvının, kocaman bir kafanın, bilek kalınlığında bir silindirin sığabileceği kadar bollaşabilen güçlü duvarlardı. Ve minicik bir keseye dayanamayacak kadar narin duvarlardı. Duvarların yapısı neredeyse aynıydı. Üçünün de kendilerine ait bilinçleri vardı sanki. Asal gövdelerinin ötesinde yapılarındaki bu benzerlik onları yakın duyu alanlarında buluşturuyordu. Oysa her şeyi ancak parçalayarak tanıyabilen insan bilinci kapıları asal görevleriyle kısıtlıyordu. Duvarlar doğalarına konan bu baskıdan hoşnut değildi. Kişiliğin dar iradesi, zamanlaması onlara vız gelirdi. Kendi iradeleri, kendilerine özgü bir saatleri vardı. Kadının mesane vajina duvarı ameliyat iğnesi yarası almıştı.